Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam birkaç haftadır Mesnevi'ye tekrar Kimya Saadet'e geri döndük. Böyle tasavvufi eserler arasında gidip geliyoruz.
Hani evet.
Böyle hocam
çeşni olsun
diye. Evet.
Her gün bal yenmez yani.
Yani şimdi hocam ilginç bir konuya geldik. Yöneticilerin halkı gözetme adabı, insanları idare etmek. Hani hadiste geçiyor, küllüküm ra'in, hepiniz bir çobansınız.
Evet.
Kimimiz aile reisiyiz, kimimiz bir okulda müdür olabiliriz, kimimiz bir iş yerine patron olabiliriz. Tabi bir de devlet başkanı, belediye başkanı, işte efendim askeri komutanlıklar, hepsi esasında bir idarecidir. İmam Gazali Hazretleri bunların uyması gereken kuralları çok güzel sıralamış. Onları inşallah bugün tartışalım diyorum hocam.
Eyvallah hocam.
Eyvallah. İnsanlara hakim olup onları idare etmek gerçekten büyük bir iştir ve maharettir. Eğer adaletle, doğrulukla ve insafla herkesi idare edebiliyorsa o zaman Allah'ın yeryüzündeki halifesi olur. Bu halife kelimesi hocam biraz önemli bir kelime. Açalım biraz.
Evet. Yani en özet herhalde Yaradan'ın yeryüzündeki temsilcisi yani.
Ya.
İslam düşünürü akıl, irade ve kelam kavramlarıyla ifade ediyordu. Allah insanı kendi suretinde yaratmıştır.
Akılıyla, iradesiyle ve konuşmasıyla.
Ve kelam konuşmasıyla yani. Tabi buradaki akıl şeyi de kapsayan, gönlü de kapsayan bir akıl. Yani gönülsüz akıl diye, yani batıdaki anlamda rasyonalizm.
Bizde yok hocam
aslında. Salt akıldır,
yok.
O yok. Hmm. Bir ucu kalbe dayanan, bir ucu deneye ve deneyime dayanan. Ve
beyne dayanan diyelim.
Aynı zamanda deneyimlere de dayanan. Çünkü salt akıldan gittiğiniz zaman hocam, her şeyi bir araç olarak görmeye başlıyorsunuz. Her şey araç olduğu zaman, diyelim ki bu defa atıyorum mesela kaş yapmak güzel bir şeydir. Ama kaş yaparken göz çıkartabiliyorsunuz
ya,
yani.
Evet.
O nedenle burada dur demek, daha doğrusu aklı çoklu bakış açısıyla zenginleştirmek gerekiyor.
Şimdi hocam İslam psikolojisinin avantajı şu. Gerçekten her zaman hani sizin bir vurgu yaptığınız mesele vardır. İnsan çok kadirli, çok kıymetli bir varlık.
Evet.
İslam psikolojisinde. Çünkü biz Allah'ın halifesiyiz. Her birimiz tek tek. Böyle bir misyonumuz var. Yani bir sıradan bu yeryüzüne fırlatılmış, amaçsız, hedefsiz, abes, yani ayette geçiyor ya.
Evet.
Boş yere yaratılmış bir varlık değiliz. Bu kainatta çok büyük bir misyonumuz var. Belki hocam işte bu hani mana zaman zaman logoterapi var ya, bu Batı psikolojileri.
Evet, Viktor Frankl.
İnsanların
mesela
manasızlığı yaşadığı bir alemde. Ya ben bu aleme niye gelmişim? Acılar var, belalar, musibetler, geçim sıkıntısı var, hastalıklar var. Boş bir hayat maalesef, biliyorsunuz. Böyle
evet,
bakıyor.
Üstüne pek üstelik bir de şunu söylüyorlar. Astronomik araştırmalarla evrenin ne kadar uçsuz bucaksız olduğunu görüyoruz. Ve evren hakkında ne kadar çok bilgi sahibi olursak yaşamı o kadar saçma bulmaya başlıyoruz diyorlar bir kısmı. Buna şey deniyor hocam, depresif görüş. Yani depresyon sadece insanlarda yok.
Görüşleri
bilimde de. Bilimde de var yani. Şimdi Batı dünyasında hocam astronomi ile halk kültürü arasında çok sıkı bir bağ var yani. Bizde o kadar yakın bir bağ yok. Dolayısıyla diyelim ki Hubble uzay teleskopu vardı. Uzayla ilgili çok, uzayın derinliği konusunda insanlara olağanüstü bir şey vermişti. Uzaklara gitmişti ama o yalnızlık hissi doğurmuştu. Şimdi mesela James Webb teleskopu fırlatıldı uzaya onun yerine ve Big Bang'in ilk patlama anlarına 600 sene yaklaştılar. Yani ta o zamandan meydana gelen ışımaları keşfetti.
Hmm, çok ilginç.
Evet. Dolayısıyla ama bu garip bir şekilde onlar da, biz de bu yaratılış mucizesi konusunda gönlümüzü geliştirirken onlar da bir kısmında, hepsinde değil bir kısmında hocam yahu buraya kadar gittik, buraya kadar da bir şey bulamadık yani. Anlatabildim mi?
Hmm.
Buraya kadar da biz yapayalnızız yani.
Hocam bir şeye dikkatinizi çektiniz de, yani dediniz ki hani astronomi bizde çok önemli değil. Maalesef hocam, maalesef diyorum. Esasında
geleneğimizde çok güçlü.
Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah-u Teala gökyüzüne bakmamızı emrediyor bize. Bir çatlak var mı, bir eksik var mı diyor. Yani Allah dostları, mesela Musa Efendi Hazretleri dolunayda müritleriyle böyle dolunay şeyine giderlermiş. İzlemeye, onu böyle efendim müşahede etmeye giderlermiş. Sami Efendi Hazretleri bu Kandilli Rasathanesi var ya.
Evet.
Bugün oraya gitmiş. Oradaki müdür efendi pek ciddiye almamış önce. Sonra bir konuşmaya başlamışlar yıldızlarla alakalı. Yani hayretten küçük dilini yutmuş oradaki müdür. Yani bir böyle insan nereden bilir bu kadar yıldızları?
Hmm.
Aslında hocam maneviyatta tabii hani İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz göklerin ve yerin melekütü gösterildi şeklinde ayetler de var. Allah dostlarına böyle bir gezegen belki bizim bilemediğimiz gezegenler arası yolculukları da olabiliyor. Bizim kültürümüzde çok var dini kültürümüzde ama maalesef bugün Türk kültüründe veya İslam Müslüman toplumlarda bu tür araştırmalar, gözlemler çok az dediğiniz gibi.
Evet, yani giderek biz azaltmışız, bu alana yatırım yapmamışız yani.
Evet.
Halbuki mesela Marifetname hocam aslında bir tür ansiklopedi kitabı yani. Siz daha iyi bilirsiniz.
Evet.
Bakıyorsunuz içerisinde hocam matematik kareköklü işlemler bile var.
Gökyüzü şeysi de çok yakın tutuyor
var,
orada.
Var, evet.
Evet.
Ben kareköklü işlemleri gördüğüm zaman onlarla aram çok şeydi, kötüydü onun için afallamıştım. Ya dedim ya tasavvufla ilgili bir kitabın içerisinde bu matematik yani. Ama sonuçta bir şey ansiklopedi kitabı ve sonuçta onlar da Allah'ın bir ayeti yani.
Ya.
Yıldızlardı, gezegenlerdi ve onlar arasında mesela çok ilginç hocam yeni öğrendim. Satürn ve Jüpiter hocam. Satürn ve Jüpiter güneş sistemine dışarıdan gelen serseri gök taşlarının çoğunu topluyor.
Çok ilginç.
Eğer onları toplaması hocam yeryüzünde yaşama şansı yok.
İnsan. Onlar gelip kafamıza düşecek.
Evet. Şimdi düşünün hocam ya Jüpiter ve Satürn orada. Balani. Yani bana ne? Bana ne diyemiyorsun yani.
İşte hocam bu pozitif bakış açısıyla bizim şükrümüzü artırıyor. Esasında hocam yine konuyu bu hilafete getirirsek biz Allah'ın yeryüzündeki halifesiysek bütün gök cisimleriyle, gezegenlerle, hayvanatla ilgilenmek durumundayız. Buna tasavvufta insanı cami diyorlar hocam. İnsanın cami varlık olması.
Evet.
Hem iyi hem kötü. Şöyle iyi. Eğer Allah adına biz ilgilenirsek karınca da bizim problemimiz. Gökteki kuşlar, denizdeki balıklar da bizim ilgi alanımıza giriyor değil mi hocam?
Kesinlikle.
Nitekim bazı insanlar işte balıkların dilini anlamaya çalışıyor, kuşlarla konuşmaya çalışan insanlar var. İşte gökyüzündeki efendim gök cisimleri, efendim işte bu buzullar falan filan, okyanusun dibindeki bilmem yaşam hep bizi ilgilendiriyor. Ama bunu Allah adına yaparsak çok güzel. Ama boşu boşuna yaparsak hani amaçsız şekilde bu sefer hani pul biriktirmek gibi hani lüzumsuz demeyeyim hocam da. Hani böyle şeyini kaybedince merkezini bu sefer bizim bu cami varlık olmamız alakamızı ilgimizi dağıtıp bizi başıboş gezen bir insan haline sokabiliyor.
İnsan bu defa cami toplayıcı değil mi hocam?
Evet.
Burada tam tersi oluyor. Dağılmış bir insan portresi çıkıyor karşımızda.
Çok güzel.
Parçalanmış bir insan. Şimdi aynaya bakıyoruz hocam. Aynayı kıralım. Birdenbire aynadaki görüntümüzde ne oluyor? Paramparça oluyor. Aslında mesela şizofreni hocam bir tür şeydir. İnsanın duygu ve bilişsel dünyasının parçalanmasıdır yani. Bütünselliğini kaybetmiş onlar yani. Çağımız o anlamda çok muzdarip bir çağ.
Hocam konumuza geri dönürsek şimdi yani idarecilerin adabı demiştik. Biz yeryüzünde halifeyiz. Hepimiz idareciyiz bir şekilde. 3-5 kişinin olabilir. 3-5 bin kişinin de olabilir.
Evet.
Şimdi burada hocam insaf, doğruluk ve adalet dedi. Yani çok ilginç. İslam'ın bütün bu kurallar esasında evrensel kurallar. Yani evet. Siz bu kuralı Çin'e de götürseniz, Amerika'da götürseniz, Güney Afrika'da götürseniz herkes şapkasını çıkarır değil mi hocam bunda? Yani hiç kimse...
Evet.
Ya böyle idarecilik olur mu? Ne gerek var insafa, ne gerek var merhamete demez herhalde.
Evet, kesinlikle. Bir de hocam ilkelerden gitmenin ne kadar önemli bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Bazen böyle ayrıntının ayrıntısı konularda insanlar ya da işte
evet.
Kelami ya da fıkhi çok marjinal konular esas konular haline geliyor tartışma konuları. Halbuki esas üzerinde ayrıntıda zaten farklı görüşler pekala olacak yani.
Yani Müslümanların tabii kainata, insanlara bakışı çok ilginç hocam. Böyle bir adalet işin merkezinde. Estağfurullah. İnnallâhe ye'muru bil adl. Bu ayeti ezberlemeyen, bilmeyen herhalde Türk vatandaşı yoktur.
Evet.
Çünkü her cuma okunuyor. Yılda 52 kere en az duyuyoruz biz bunu.
Mealini de hocam bir...
Evet. Allah adaleti emreder. İhsan iyiliği emreder. Yani hocam ben size adil olacağım ama... ya hep Adil hocam diye. İkimiz 50 lira paramız var, paylaştık 25-25. Ama sizin ihtiyacınız biraz fazla benden. Sizin ihtiyacınız benim 3 mislim fazla.
Evet.
Yani ben size bir 5 lira fazla versem, iyilik yapsam ne olur? Ne kaybederim ki?
Evet.
Adaletin de, yani adalet asgari şart. Adalet yani asgari olarak ben size adil davranmak zorundayım. Hakkınızı vermek zorundayım. Ama duruma göre kendi hakkımdan da size verebilirim. İnsanla evet. iyilik yapabilirim. Ve itaî zil gurbe, yakın akrabalara bakmak. Ve fuhşiyata engel olmak. Tabi bugün psikolojik açıdan bakarsak meseleye.
Fuhşiyat tabi geniş bir kavram tabii, değil mi? Her türlü
ahlaksızlık, kötülük. Bu cinsel ahlaki konular, hani LGBT hepsi giriyor işin içine. Yani gerçekten bu ayet-i kerimeyi tercüme edip hangi ülkenin anayasasını koysanız insanlar bunu hoş karşılar diye düşünüyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim böyle bir evrensel tarafı var. O yüzden İslam psikologlarının işi kolay bence hocam.
Çünkü referans noktaları hazır.
Hazır, bir de bütün insanın kabul ettiği şeyler. Hani böyle işte efendim işte Müslüman idareci bak namaz kılsın demiyor burada. Gazali Hazretleri. Çok oruç tutsun da demiyor.
Evet.
Adalet diyor. Merhamet, insaf. Tabii ki ibadetlerimiz Allah ile kendi aramızda.
Evet.
Yani ben Allah bana namazdan soracak, oruçtan soracak ama sizin olan ilişkimde ben size adil miyim, insaflı mıyım, merhametli miyim? Yani bazen biz bunu kaybediyoruz maalesef. Hani idarecilerde böyle hani bir gün Ömer Efendimiz bir idareci bakıyor bir yere. İşte efendim falanca şöyle namaz kılar, böyle oruç tutar falan deyince ya diyor ben imam bakmıyorum. Tabii ki, tabii ki idareci dindar olsun ayrı konu.
Evet.
Olması da gerekiyor zaten. Ama velakin insaf, merhamet bunlar çok önemli. Hatta şunu söyleyeyim İmam Gazali Hazretleri hocam çok ilginç. Adaletten ve merhametten yoksun olduğu vakitte şeytanın halifesi olur. Çünkü eğer yönetici zalim olursa onun zulmünden daha büyük bir bozgunculuk sebebi olamaz diyor. İlk defa duydum bunu. Hmm. Şeytanın halifesi.
Yani insan hani ben tarafsızım der ya bazıları hocam. Burada tarafsızlık olan bir yeri yok yani. Ya. Burada tarafsız olan bertaraf oluyor. Burada ya iyilikten, güzellikten ve doğruluktan yana olacaksın. Ya da eli mahkum, kötülüğe, çirkinliğe ve yanlıştan mahkum olacaksın. Daha kötüsü orada bir temsilci olacaksın. Orada bir çığır açacaksın. Bu hakikaten çok fena bir şey.
Şimdi hocam bu şeytanın halifesi meselesini biraz ciddiye alalım. Gerçekten de bugün çok ciddi bir kesim var. Ahlaksızlık yayılsın, LGBT yayılsın, okullara, çocuklara, yani olmadık yerlere girsin diye uğraşan, şeytanın hani avukatlığını yapan ciddi bir kesim de var bütün dünyada. Yani ülkemizde de var. Belki azınlıktır evet. belki ama. Şimdi bakıyorsunuz mesela büyük büyük firmalar acayip yatırım yapıyorlar bu ahlaksızlığa. Ve geçen bir yerde konuştum. LGBT ve cinsiyet değiştirenlerin, özel cinsiyet değiştirenler Amerika'da %4'müş intihar oranı normal vatandaşlarda. Bunlar %40.
Dehşet bir şey.
Çünkü şöyle ağrı, sancı, acı çekilir mi ya? O evet. yani o kadar ciddi ameliyatlar geçiriyorsunuz da değer mi? Allah insanı kadın ve erkek olarak yaratmış. Ya ben pek Trump'ı sevmezdim Rıza hocam. Geçen Trump'ın bir sözü vardı. İnsan ya kadındır ya erkektir. Başka bir cinsiyet yoktur dedi. Yani bu sözünü takdir ettim. Ve bunu Amerika gibi yerde LGBT'nin işte efendim ahlaksızlığın şuraya getireceğim. Yani şeytanın halifeleri bugün çok iyi çalışıyor.
Evet hocam, orada şimdi mesela derinlemesine bakıyorsunuz hocam. Şimdi az önce okuduğunuz ayette hocam akrabaya iyilikten bahsediyor ayet değil mi?
Ya.
Yani aileden bile daha geniş bir kavram.
Tabii.
Şimdi geliyoruz kapitalizme hocam. Tüketim kültürüne. Akraba ile olan bağları çözdüğü gibi hocam.
Evet.
Aile bağlarını da çözüyor. LGBTİ ne demek hocam? Fiilen aileye karşı açılmış bir savaş demektir.
Ya.
Peki bu ne işine yarıyor hocam? Bu kapitalizmin güçlenmesine yarıyor. Yani sonuçta uluslararası bu küresel firmalar, şirketler kapitalizmden beslendiği için kapitalizmi de besliyor ve bunun bütün önündeki engelleri aile bunlardan bir tanesi.
Yani karşısına artık buna dur diyecek bir güç kalmıyor.
Aynen
tek
öyle.
Tek tek fertler var. Tek tek fertler de bu firmalar karşısında çok zayıf.
Evet, bir de şey hocam, onun varlığı artık tüketimle ifade eden bir şey. Tüketiyorum öyleyse varım diyecek.
Şöyle diyebiliriz hocam, sizin aileniz dağıldığı zaman yine sizin aileniz, mesela eşiniz Eliza hocam akşam eve erken gel diyebilir. Şöyle harcamayalım, böyle harcamayalım şeklinde birbirimize
dengelerler.
Dengeleriz. Evet. Ailemiz, çoluğumuz, çocuğumuz. Bunlar tamamen eridiğinde artık o büyük firmalar ne diyorsa onların dediğini tutmak zorundayız.
Evet.
En ufak bir direnme durumumuz yok.
İşte burası insanı aslında bir sadece tüketici diye tanımlanmazsa mesela ne kadar acayip bir şey hocam ya. İnsan şiddetle karşı çıkması lazım.
Ki tasavvufta biliyorsunuz yani, insanın en çok bu tarafını terbiye eder sufiler.
Evet.
Az yemek, az konuşmak, az uyumak, az içmek diye.
Bir de şey ilginç geliyor bana hocam. Arapçada şey deniyor ya, istihlak.
Müstehlik mi diyorlar?
Tüketici yani helak tüketime. Helak ediyorsun yani. Halbuki yani orada mesela tasarrufun hocam iki anlama gelmesi de çok ilginç. Tasarruf hem böyle harcama hem koruma, saklama anlamına geliyor. Ve
kullanmak,
yani
tasarruf etmek bir şeyde.
Evet,
yani siz yani korudukça, tasarruf ettikçe daha çok güç sahibi oluyorsunuz.
Evet.
Ama istihlak kelimesini de güzel kullandınız. Harcadıkça da hem helak oluyorsunuz hem helak ediyorsunuz. Etrafınızı ifsad ediyorsunuz yani.
Rahmetli Sabahattin Zaim'in hocam Çalışma Ekonomisi kitabı vardı. Ben ilk orada okumuştum üniversite 1'deyken Ankara Siyasal'da. İstihlak kelimesini oradan öğrenmiştim yani. Tüketim karşılığı olarak kullanılıyor olması.
İşte demek ki şeytanın halifesi olunca bazı kesimler bu istihlakı falan çok teşvik ediyorlar.
Hocam Avrupa'ya, Almanya'ya Türk işçi alınıyor, şey deniyor onlara. İşçi aldık, bize insan geldi. Yani işçiler ailelerini getirdi. Şimdi
çok ilginç.
Tüketim ekonomi bizi ne diye tanımlıyor hocam? Tüketici. Yani bizim insani tarafımızı görmek istemiyor. Hatta yok sayıyor, hatta onu yok etmek için uğraşıyor yani.
Tabii. O zaman işçi aldığı zaman sadece adam gelsin çalışsın istiyor. Ailesini getirmesin, bana yük getirmesin. Yani ben insan istemiyorum. Bana robot türünde insan lazım.
Evet, evet. Aynı.
Zaten hocam robotların çoğalmasının belki bir sebebi de bu, artık insan görmek istemiyor büyük şirketler. Robotlarla işi bitirip izin vermeyecek, hafta sonu tatil yaptırmayacak, mescid açmayacak, ne bileyim.
Evet.
Böyle bir şey de var. Şimdi hocam buraya şuradan gelmiştik, yani şeytanın halifesi meselesinden geldik bu şeye. İnsanlara hakim olup onları yönetmenin aslı ilim ve ameldir. Hocam işin başına ilmi koydu. O sanatı iyi öğrenmek lazım.
Evet.
İnsan idare etmenin inceliklerini, insanların psikolojisini, insanların faydası ve zararı olan şeyleri tek tek bilmeden bu işe girişmemek lazım. Bizde de maalesef şöyle bir şey var Türk milletinde. Yani böyle hak etmeden idareci olmak istiyoruz.
Evet.
Şimdi sorumluluğun farkında değiliz belki.
Evet. Bir şey anlatılır böyle. Anekdot anlatılır. Bizde yönetim bilimi miydi dersin adını unuttum. Çok böyle popüler bir profesör geliyordu dersimize. Birine demişler ki benim hakkımdı müdür olmak. Demiş ki niye senin hakkındı? O kadar imzayı ben de atarım. Yani mesele sadece imza atmak.
Veya şöyle bir şey var. Ben kaç yıldır bu kurumda çalışıyorum. 15 evet. yıldır bu kurumdayım. O zaman ben olayım müdür. Ya arkadaş, tabii 15 yıl çalışmak, tecrübe önemli bir şey ama gerçekten sen o kurumu tanıyor musun? Gerçekten işin ehliyeti sende var mı? O yüzden Peygamber Efendimiz biz diyor idareciliği isteyene değil layık olana veririz diyor.
Evet, liyakat yani hakikaten.
Bir geliyor sahabeden birisi, ya Resulallah beni vali yap diyor. Peygamber Efendimiz yapmıyor onu. Bak liyakati var mı yok mu? Biz hocam biz bugün adam kayırmak diye bir şey var ya, benim hemşerim olsun. Müdür, idareci, işte evet. falanca şube müdürümüz. Burada maalesef sanki hocam bir parça Türkler olarak notumuz kötü gibi geliyor bana.
Kötü çünkü aslında bu adaletten saptığınız zaman hocam yansımaları oluyor. Mesela çocuğuna ekstradan not istiyorsun öğretmenden ya da okuldan. İşte idareci olacaksa ya da bir pozisyon için ekstradan bir destek istiyorsun onun için. Yani başkasına haksızlık yaparak bunu istiyorsun. Hani başkasının hakkını yemezsen.
Olabilir belki.
Yani diyelim ki bir boş pozisyon vardır. Başkasını koyma şansın zaten yok. Liyakatlı, liyakatsızlar arasında bir tercih yapacaksın yani. Onu seçmek o başka bir şey yani. Şeyi bozuluyor hocam. Toplumun matematiğini bozuyorsun. matematiğini bozduğun andan itibaren hocam olay bizim trafiğe dönüyor işte.
Ama hocam bizim trafikte çok fena değil diyor Japonlar. Bu azim kenarı ancak bu kadar olur diyorlar. Hocam isterseniz kısa bir araya girelim. Yine ikinci bölümde inşallah idarecilerde olması gereken vasıfları İmam Gazali'nin Kimya-i Saadet eserinden okur. Psikolojik olarak yorumlar yaparız. Muhterem dinleyicilerimiz kısa bir araya giriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın. Tasavvuf ve insan psikolojisi bütün hızıyla devam edecek. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Yeni katılan dinleyicilerimiz için ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Bugün konumuz yöneticilerin halkı idare ederken gözetmesi gereken adab, ahlaki meseleler. Şimdi kıymetli hocam demiştik ki insanlara hakim olup onları yönetmenin aslı ilim ve ameldir. Yöneticilik ilmi kolay bir mesele değildir. Bir siz diyelim ki hocam yer altında bir ocağın çavuşu, müdürü olacaksınız.
Evet.
Bir fabrikanın müdürü olacaksınız. Bir belediye başkanlığı için adaylık koydunuz ama sudan, efendim kömürden, bir şehrin ihtiyaçlarından hiçbir bilginiz de yok. Şehircilik bilginiz yok, trafik bilginiz yok ama ya burada işte ne bileyim meşhur olmak istiyorum. Beni sevenler de çoktur, oy verirler falan diyorsunuz.
Evet.
Hocam hatta yani bu Zelenski için diyorlar ya, adam Ukrayna'nın şu andaki cumhurbaşkanı değil mi?
Evet.
Komedyen. Hani bazen böyle acayip şeyler de ortaya çıkıyor. Adam ben komedyenim, ben herkes beni sever diyor. Ya herkes seni sevebilir ama sen layık olmadığın veya bilmediğin bir şey neye girişiyorsun? Sen sinemaya, film çevirmeye devam et.
Artı aynı zamanda halkta ne kadar yanılabiliyor değil mi hocam? Böyle popüler örnekler çıktığı zaman hemen atlıyor yani sonuçta Ukrayna halkı onu seçti. Ama bilmen lazım ki sonuçta bir devlet geleneği var, bir birikim ihtiyacı var. O nedenle hani mesela Zelenski son ana kadar Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğine inanmamış mesela. Amerika ve İngiliz istihbaratı açıkça onu bu konuda uyarmış olduğu halde yani. İşte bir devlet tecrübesi başka bir şey hocam yani.
Adam film çevirmiş yıllarca. Tabii yani film çevirmek başka, idareci olmak başka. Ya film çevirmenin ilmi var da siyasetin ilmi yok işte.
Evet.
Tabii bir de ilim de yetmez diyor. O bildiğini amel edecek bir de evet. Yani. Adaleti biliyorsunuz da. Adalet iyi bir şeydir ama bana gerekmez diyorsunuz. Evet. Böyle olmaz. Adam kayırmak kötüdür ama ben kayırabilirim. Bu da olmuyor yani.
Evet, onun bozduğunuz andan itibaren hocam güneş sisteminde düşünün ki şeyin yerini değiştiriyorsunuz. Gezegenlerin yerini değiştiriyorsunuz. Güneş sistemi çöker.
Eyvallah.
Yani Mevlana adaleti tanımlarken diyor hocam, der taşı yerine koymaktır. Çok yalın bir tanım hocam.
Ya.
Yerine koymak. Yani bunu o kadar zorlamaya, karmaşık hale getirmeye, sofistifikeye bir hale sokmaya gerek yok yani.
Her şeyi yerli yerine koymak. Yani,
bir de zulmü de tanımlarken bir şey yerine koymamak diyor hocam.
Gerektiği yerine koymamak.
Evet.
Yani siz şimdi bir kitabı alıyorsunuz, soba yapmaya kalkıyorsunuz. Kitaba zulümdür bu yani.
Evet, evet.
O kitap okunmak için, kütüphanede bulunmak için. Ne bileyim bunu Gazali çok söyler. Ya Mevlana'da geçiyor bir örnek. Güzelim bir hançer, savaşta kullanılması gereken bir şeyi. Evet diyor mıh yapıyorsunuz. Veya evet. Diyor onunla et kesip kemik kırıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu güzel kılıcı esasında israf etmedim bak. Şey arıyor. Halbuki diyor o kılıcın yeri vatanı savunmaktır. Evde domates, biber kesmek, kemik kırmak değildir diyor Mevlana Hazretleri. Şimdi hocam şunu da söylüyor. Önce bilişsel şartları var. Sultan olmanın, yönetici olmanın. Bu dünyaya niçin geldiğini bilecek. Ahiret yurdundaki sonsuz hayatı ve dünyanın bir konutlama yeri olduğunu bilmelidir. Bu şu açıdan önemli herhalde Ali Rıza Hocam.
Evet.
Çünkü idareci olunca elinizde çok imkanlar geçiyor. Yani vur patlasın, çal oynasın. 5 sene, 10 sene, 20 sene sultansanız. Yani gündemi, günü kurtarabilirsiniz. Keyfinizi yaşayabilirsiniz.
Veya hocam bir okulda müdürsünüz veya diyelim ki bir mühendis grubunda baş mühendissiniz. Yani bunu böyle tepeden tırnağa düşünmek lazım yani.
Ha belki oralarda çabuk adamı şey yaparlar. Yani kötü bir idarecisiniz. Şikayetler olur. 1 sene, 2 sene de sizi görevden alırlar. Ama adam bir memlekette sultan olmuş. Padişah.
Yukarıya doğru çıktıkça tabii şey zor yani.
Yani bu kral askeri ona göre istihbaratı ona göre ayarlamış. Kimse dokunamıyor. Diyor ki ahiretin sonsuz olduğunu bilsin ki bu dünya nimetlerini böyle vur patlasın, çal oynasın diye kullanmasın. Yerli yerinde kullansın diyor hocam.
Evet.
Gerçekten hocam iman olmadığı zaman çok zor ya. İdareciyi yani böyle ayarında tutabilmek
ya
çok
işte,
zor.
Batılılar mesela hocam bunu ne yapmışlar? Tırnak içinde matematiğe inanmışlar bir anlamda. Ve matematiğe dayalı olarak bir bilimsel çerçeve çıkartmışlar. Buna dayalı olarak bir bürokratik düzen kurmuşlar vesaire. Diyelim ki işte hesabın kitabın açık seçik olduğu, yetki ve sorumluluk dengesinin olduğu, yöneticilerin daha çok sorgulanabilir olduğu,
bir de hocam,
sistemin şeffaf olduğu vesaire yani.
Bir de orada esaslı bakmayın siz, yani Batı laik falan diyorlar da, orada yani işte mesela İngiltere Kraliçesi, Belçika bilmem kralı, hepsi kilise başkanıdır aynı zamanda. Yani devlette dinin ağırlığı çok fazladır. Bunun yani Türkiye'de böyle biz Batı tamamen dinsiz falan zannediyoruz. Laik, ama öyle değil. Orada da dini değerler, yani adalet, bu tür kavramları kilise de çok işler.
Evet.
Yani tamamen de böyle rasyonalist bir şey değil yani Batı sistemi. Hala kilise okulları hocam çok ciddi manada üniversiteleri var kiliselerin. Ve hatta şu da var. Bu ülkeyi yöneten seçkin kesim var ya.
Evet.
İngiltere'de olsun, şeyde olsun. Nispeten yani böyle hani dört dörtlük demeyeyim ama dindar tarafları çoktur diye biliyorum ben. Yanlış mı biliyorum bilmiyorum.
Yani sonuçta güçlü bir dini gelenekten geliyor. Bazen mesela bizim siyasalda hocam ateist hocalarımız da İnşallah maşallah derdi.
Derlerdi.
Çünkü kültür dile yerleşmiş yani. Mesela Türk kültürü niye bu kadar tasavvuf, buram buram tasavvuf var? Ben onu Abdülbaki Gölpınar'la rahmetlinin tasavvuftan dilimize geçen atasözleri ve deyimler sözlüğünü okuduğumda fark etmiştim. Bir ikincisi mesela Neşet Baba'nın hocam türkülerinde tasavvufi motifler diye bir makale vardı. Şimdi bir bakıyorsun adam türkü söylüyor görünürde ama bakıyorsun çok derin tasavvufi temalar işliyor
tasavvuf
orada yani.
Tasavvuf dersi veriyor bakıma.
Evet.
Şuur altımıza.
Evet. Yani onların hepsi düğün havası değil. Düğün havası olanların içerisinde de ben sadece bir tanesinden bahsetmek istiyorum hocam. Bir atıf olsun yani. Mesela Gönül Dağı türküsü var ya.
Evet.
Ben onu şey zannediyorum. Gönülle işte Ağrı Dağı gibi, Ulu Dağı gibi bir şey arasında bir şey kuruyor. Benzetme kuruyor yani. Meğer hocam eskiden bir yaradan akan kanı durduracak bir tıbbi araç gereç yok.
Dağlamaktan geliyor.
Ne yapıyorlar? Diyelim ki kılıcı hocam ateşte kızartıyorlar. Hop o yaranın üzerine
dağılıyorlar.
Dağılıyor. Böylece şey o kabuk bağlıyor. Kanı durdurmuş oluyor. Yani oradaki gönül dağı gönül yarası aslında. Çok derin bir gönül yarası. Ama onu ne yapıyor? Türkülerle bir anlamda terapi ediyor yani.
Şimdi hocam burada İmam Gazali'nin dikkat çektiği mesele şu. İdarecilerde en büyük terapi diyor, bilişsel terapi. Bu dünyanın sınırlı olduğu, siz idareci oldunuz, bütün vaktinizi mal mülk toplayarak gününüzü gün etmeye çalışmamak olsun, esas amacınız ümmete faydalı olmak olsun diyerek, önce bizim, hatta şu çok ilginç bir örnek vermiş hocam, şunu okuyayım size, ondan sonra yorum yapalım. Dünya ahiretin yanında bir hiç gibidir. Çünkü ahiretin sonu yoktur. Dünya hayatı ise sınırlıdır. Mesela 7 kat gökler ve yeryüzü buğday ile doldurulmuş olsa ve bir kuş 1000 yılda bir buğday tanesi yese yine de günün birinde buğdaylar tükenir.
Evet.
Fakat ahiret hayatı sonsuz olduğu için o yine devam eder. Şimdi hocam bizim biliş tarafımız, bilişsel yönümüzü etkileyerek İmam Gazali ya sen her gün diyor yani buradaki örneği biraz abartalım. 1000 ton buğday yesen ne olur yani? Bitecek evet. Mi dünya neticede? Sonsuz hayat mı iyi? Yani adil davranarak
evet.
Cennete girmek mi iyi? Yoksa keyif yaptın, israf ettin, zulmettin, gasp ettin, çaldın. Ne olacak yani neticede? 50 sene, 100 sene.
Evet yani aklı olan o büyük zenginliği ve sonsuz hayatı kalkıp da bu kadar sınırlı, bu kadar sonlu bir şeyle değiştirmez. Bizde yaşlılığın bir belirtisi galiba hocam hatıraları çok gidiyor aktam. Şimdi iktisat dersinde birinci sınıfta şey diyordu hoca tanım yaparken ihtiyaçlar sonsuzdur ama bunları karşılayacak mal ve hizmetler sınırlıdır. Onun için iktisat bilimine ihtiyaç var. Niye? Bunları bir şekilde denkleştirmesi lazım. Ekonomist de lazım onun için, iktisatçı lazım. Ama cennette lazım değil diyordu. Kitapta da yazıyor bunu.
Çok güzel.
Cennette lazım değil. Niye? Çünkü diyor orada ekonomistler işsiz kalıyor. Çünkü mal ve hizmetlerin bir sınırı yok yani.
Hatta
orada.
Hocam bunu antiparantez söyleyelim. Belki ekonomistlerin çoğu da o tarafa gelemeyecek. Şundan dolayı bugün maalesef ekonomi kapitalist ekonomi değil mi? Daha çok kazanmak. Hatta hocam daha çok insanı kandırmak. Direkt böyle hani böyle adi bir dolandırıcılık değil ama komplike bugün dolandırıcılık var değil mi? Bu ekonomi sahasında.
Evet.
O reklamlar, şunlar bunlar. Yani insanlara istemediği şeyleri yediriyoruz, yediriliyor. Reklamlar insanı yanlış yönlendiriyor.
Evet.
Yani, şuuratını yıkıyorsunuz.
Evet yani reklam dünyasındaki manipülasyonlar. Yani çok böyle büyük komple teorileriyle uğraşmaya gerek yok. Sadece reklam dünyasındaki manipülasyon hakikaten hocam çok dehşet yani. Haddi hesabı yok. Önce insanlara sağlıksız besinler şırınga ediliyor. Onların reklamı yapılıyor. Sonra o insanlar sağlık sektörünün de müşterisi haline getiriliyor. Niye? Sana kendinden nefret etmeyi de öğretiyor. Nedir? Biraz göbeğin çıkmıştır, biraz kilo almışsındır, biraz işte gençliğinden bir şeyler kaybetmişsindir vesaire derken seni bu defa oraya müşteri ediyor.
Hatta hocam bu LGBT konusunda biraz değişmiş, değinmiştim ya. Bu cinsiyet değiştirme hocam çok batıda yaygınmış. Doktorlar hiçbir şekilde uyarmadan, neticelerini fazla anlatmadan, "Aa sen bu vücuttan memnun değil misin?" Mesela kadın vücudundan erkek ol. Hormon veriyorlar falan, ameliyat ediyorlar, protez takıyorlar. Kadın erkek, erkeği kadın. Ya tam yapamazsınız da.
Evet.
Görüntü itibariyle bir şekilde tabii ucube bunlar çok, çok çirkin görüntüler var hocam. Görürseniz mideniz bulanır yani yüzüne bakamazsınız. Ama bir şekilde yarım yamalak bir cinsiyet değiştirme ortaya çıkıyor ama onların her bir hastanelere belki ömür boyu kazandığı parayı ya kendisi ödüyor, devlet ödüyor mesela. O yüzden gerçekten hocam bu ekonomistlere ekonomi bilimine gerek yok dediniz cennette. Eğer İslami farkındalığı yoksa ekonomist olmak da çok sorumlu çünkü kul hakkına giriyorsunuz.
Evet. Yani orada artık nasıl söyleyeyim? Kul yok orada. Tüketici var. İşte.
Ama tüketen var. Ahirette o zaman.
Evet ama.
Ahirette de helak olan
var. Onu saymıyor yani. Onu saymıyor. Onun için mesela ekonomiye ahlaki bir aşı yapmak gerektiği kanaati var yani. Yoksa vahşi kapitalizm hocam her şeyi yok ediyor.
Bir arkadaşım anlatmıştı. Yakının lokantası varmış. Diyelim gariban birisi geldi. Adamcağız bir çorba istedi. İçermiş çorbasını. Parasını verecek. Evladım sen bunu doymamışsındır. Ben sana bir tabak da benden hediye vereyim şeklinde. Böyle her gelene yemek ikram edermiş.
Evet.
Tam sonra iflas etmiş ayrı konu ama en azından ahlaken iflas etmemiş adamcağız. Yani şimdi dediğiniz gibi ekonomide bu olmadığı zaman ahlak. Ben yani satayım da bunu kullanan, bu krediyi çeken vatandaş ileride intihar mı eder? Ailesi dağılır, çoluk çocuğu perişan mı olur? Bana ne? Beni ilgilendirmez şeklinde bir ekonomi anlayışı İslam'da yok asla. Hele bizim fütüvvet geleneğimizde, ahilik geleneğimizde tamamen ticaretin amacı insanlığa hizmettir. Siz bir kamyon diyelim ki hocam Antalya'dan domates getiriyorsunuz veya siz fırıncısınız, sabah 6'da kalktınız.
Evet.
Şöyle düşünmeniz lazım, ya ümmeti Muhammed'in karnı aç kalmasın. Ben bu kardeşlerime ekmek yapayım da hem ben rızkımı kazanayım hem de insanlar mağdur olmasın. Herkesin evinde fırın yoktur, herkes evinde fırın yakamaz falan. Bu şekilde bir hizmet amacıyla ticaret yapılıyor İslamiyet'te. Çok ilginç.
Evet. Yani öbür türlü işte yani kapitalizm ve tüketim kültürünün bir sonu yok. İş şeye kadar geliyor hocam yani. Organ ticaretine kadar geliyor yani.
Ya. İş öyle bir gözümüzü işe biliyor ki böyle menfaat ne bileyim hırs. Evet. O yüzden tabii hocam bu da yöneticinin şeyine giriyor. Yani yöneticiler bunları iyi bilip insanların gideceği kötü yolları tıkamak. Biz bunu setli zerai diyoruz.
Evet.
Kötü yollara giden dar boğazları tıkamamız da gerekiyor. Şöyle bir hadis-i şerif nakletmiş İmam Gazali. Adil bir sultanın bir günlük adaleti 60 senelik nafile ibadetten üstündür. Şimdi hocam bir padişah, bir sultan, bir hakim, bir kaymakam, bir vali efendi bir gün adil davransa o makamında 60 yıl ibadet etmiş kadar sevaba giriyor. Bu da neyi gösteriyor? Tabii farzlar hariç hocam. Yani.
Evet.
Bu da şunu gösteriyor. İslamiyet kul hakkına Allah hakkından daha büyük değer veriyor.
Eğer böyle olmasaydı hocam, İslam dünyası bu kadar kısa bir zamanda bu kadar toprağa ulaşabilir miydi?
Bu kadar büyük medeniyete ulaşamazdı.
Yani.
Sonra niye kaybettik? Belki buna dikkat etmediğimiz için.
En büyük sebeplerden bir tanesi budur. Yani gereğini yerine getirmediğin zaman sen Balkanlar mesela çok büyük ölçüde savaşsız ya da dirençsiz savaşlarla alındı. Niye? Çünkü insanlar orada Ortodoks Katoliklerin egemenliğinde kaldığı zaman hocam varlığını kaybedebilecek yani. Mesela Selçuklu 1071'de hocam şeye geldiğinde,
Malazgirt'e
geldiğinde Süryaniler ve Ermeniler, onlar da Ortodoks ama Fener Patrikhanesine bağlı değiller yani. Onlar bile Selçuklu safındaydı hocam.
Ya bu da adaleti gösteriyor.
Evet.
Hatta bu Kuzey Afrika'yı, Endülüs'e ulaşmamız, yani bu kadar 50 sene içinde İspanya'ya varıyor İslamiyet. Ya mümkün değil bu kılıç zoruyla. Bugün şu dünyanın en güçlü devleti sayılır İsrail. Şu manada güçlü diyorum. Yani maddi imkanları çok var. Bütün dünya siyasetini etkiliyorlar falan filan.
Evet.
Hala o kadarcık güçlü olmasına rağmen 3-5 milyonluk Filistin'in hakkından gelemiyorlar. Yani siz işte koca Rusya, Ukrayna'da kaç aydır görüyoruz.
Evet.
Kısa azıcık bir yer alabildi. Osmanlı, yani düşün, Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda Türkiye'nin nüfusu 12 milyon falan.
Evet.
Yani her insan bir tank kullansa bu kadar nasıl fethedecek Afrika'yı, bilmem Avrupa'yı, Yemen'i. Demek ki adaletle biz meşhur olmuşuz. O yüzden Hristiyan'ı, Yahudis demiş ki Osmanlı gelsin. Katolik görmektense, Katolik serpuşunu görmektense Osmanlı sağlığını görmek yerleriz demişler.
Evet.
Balkanlardaki pek çok dini azınlıklar. O yüzden hani İmam Gazali Hazretleri bir sultanın adaletle hükmetmesini nafile ibadetten de hadis-i şerifte dayanarak daha üstün olduğunu söylüyor hocam. Bu konuda maalesef belki İslam ülkelerinde böyle bir hani zaman zaman siyaseti aşağılayan, kötüleyen görüşte de olabiliyor. Yanlış bence bu. Yani siyasete çok büyük hizmet var.
Siyasete hep negatif örneklere ve negatif durumlara odaklanma alışkanlığı var yani. Sonuçta siyaset kurumunun da yapıp ettikleri var. Şimdi ekonomi dünyasına da eksikler ve yanlışlardan baktığınız zaman onun da üstünü çizmeniz gerekir. Kültürün de üstünü çizmeniz gerekir.
Tıpkı mı üzerini çizelim? Yani, doktorlar evet. Var diye.
Sonuçta eleştire düşünme hakkı kesinlikle var ama bu eleştire düşünmeyi eleştiri eleme kökünden geliyor. Doğrusunun yanlışını ayırt ederek bakmak gerekiyor yani. O evet. Noktadan bakınca hani insaf kavramı orada gündeme geliyor yani.
Şöyle diyor, yani sultanın bir saati başkasının bütün bir ömrüne bedeldir. O bir saatte öyle bir karar verir ki milyonlarca, milyarlarca insanın hem iyiliğine olur hem de o insan, başkasının da iyilik yapmasına vesile olur.
Evet.
Şimdi hocam öyle bir kanun çıkarıyorsunuz ki 80 milyon insan size dua ediyor bir. 80 milyon insan hayırlı işler yapıyor. Ama öyle yanlış bir kanun çıkarıyorsunuz. 80 milyon insan mesela kötülük yapmak zorunda kalıyor. Rüşvet vermek zorunda kalıyor. Ne bileyim. Bu yüzden gerçekten bu idarecinin kıymetini bence iyi bilmek lazım. Hani bazı camiatlar, dini işte organizasyonlar işte siyaset kötüdür falan, çamurdur, çirkeftir diyorlar. Bu belki de hocam Batılıların Müslümanları böyle oyalamasından ibaret de olabilir. Çünkü biz idare etmemiz lazım. En azından kendi milletimizi, kendi halkımızı.
Evet. Sonuçta Hindistan ve Çin örneklerinde olduğu gibi eğer kendi siyasetine kendin sahip çıkmazsan gelir başkaları yönetir tarihte. Çin ve Hindistan işte Gandhi örneğinde olduğu gibi İngiltere'ye karşı çok değişik pasif direnişle beraber kendi devletlerini kendileri yönetir hale getirdi.
Hocam son yıllarda Türkiye'mizde de Allah'a şükür böyle bir şuur gelişmeye başladı. Biz kendimizi kendimiz yönetelim. Kendi menfaatlerimize göre, kendi değil mi kültürümüze, dinimize göre idare edelim şeklinde bir anlayış güçlenmeye başladı. Evvelden biliyorsunuz bayağı Avrupa'nın, Amerika'nın etkisiyle idare ediliyorduk. Evet, ismi bizden olsa da başımızdakiler çoğu zaman Batı kültürüyle hareket ediyordu. Elhamdülillah bunda belli sanki bir iyileşme var. Ne dersiniz?
Yani sonuçta organik olması lazım. Öyle hazır bir sistemi yaban ellerinden alıp burada uygulayamazsınız yani. Sizin geleneğinizi, göreneğinizi, kültürünüzü, insaniyetinizi yansıtması lazım yani.
Eyvallah. Hocam bu hafta burada bitirelim. İnşallah haftaya daha ilginç konularla madde madde sayacağız idarecinin vazifelerini. Orada çok güzel psikolojik böyle değeri olan maddeler var. Şimdiden onu müjdeleyeyim kıymetli dinleyicilerimize. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.